Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüst Genç, Mehmet Ütvarsan abimizle olan birlikteliğimize başlamış bulunuyoruz. Genç Zamanı'nı twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Programımıza başlıyoruz. Öncelikle hemen şundan bahsedelim. Bugün ve geçtiğimiz hafta 13 Mart Pazar günü Ankara'da gerçekleşen, bugün de İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırılar oldu. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kasteden bu saldırıları kınıyoruz siyasi ifadeyle. İnşallah son bulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ölen kardeşlerimize, hayatını yitiren kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Diyerek Lütfü abiye topu çeviriyorum. Abi hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Salih'im. Ben de kıymetli dinleyicilerimizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Hayırlı bir program olmasını niyaz ediyorum. Ben de senin temennilerine katılıyorum. Hem geçen haftaki hem bugünkü saldırılar, menfur saldırılar gerçekten bizim birliğimizi, beraberliğimizi bölmeye amaçlayan, bizi can evimizden vurmaya amaçlayan bu saldırılar bir tarafından baktığımız zaman hem insanlık suçu, diğer taraftan da gerçekten etrafı ateş çemberiyle sarılmış bir ülkenin diz çöktürülmeye çalışmasına yönelik eylemler olarak göze çarpıyor. Burada pes etmemek gerekiyor, diz çökmemek gerekiyor. Ben gerek şimdi mesela bugün trafikte ya da işte insanların böyle toplu takıldıkları yerlerde ki tenhalıklara bakarak, işte bir takım böyle yanlış dolaşan istihbarata da bakarak, dezenformasyonun çokluğuna bakarak aslında terörün tam da bu maksadına ulaşmak noktasında bir mesafe kat ettiğini görüyorum. Buna teslim olmamamız gerekiyor. İşte diyelim Ankara'da bir etkinlik düzenlenecek. Benim de katılacağım bir etkinlik. İşte bir hafta önce beni davet etmişler. Bir hafta sonra arıyorlar, diyorlar ki böyle bir etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ben tam şimdi başbakanı dinliyorum. Başbakan diyor ki teröre teslim olmamak gerekiyor diyor. İşte bu diyor tam bir diyor aslında terörün yapmak istediği diyor bizi diyor aciz bırakmak, o tarz cümleler konuşurken tak bana telefon geliyor. İşte Ankara'daki şu etkinliğimizi iptal ettik. İnsanlar da böyle bir şey iklimi oluşturmaya çalışıyorlar. Psikolojik savaştı zaten terörün en önemli efendim şeyi, besin kaynağı yani. O psikolojik ortamı bir şekilde zehirlemektir. Bunu kısmen başarmış gözüküyorlar. Bizim hayata katılmak noktasında böyle bir irademizi kavi tutmamız gerekiyor. Geri durmamamız gerekiyor. Hangi etkinliklerimiz varsa, hangi faaliyetlerimiz varsa onlara bir şekilde devam etmemiz, hayatı yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü tam da bu aslında terörün amaçladığı yani.
Evet. Şimdi bahsettiğiniz gibi abi, terörün psikolojik savaş boyutundan bahsettiniz. Şimdi korku psikolojisi oluştu bizlerde maalesef. Yani bir topluluk gördüğümüz zaman ya da AVM'ye gitmeyelim. Bir de sosyal medyada dolaşan o sürekli hani geyiğe varan böyle gerçekten bakın şu tipteki insanlar, şu araba, beyaz arabalardan uzak durun diye paylaşımlar alıyor. Şimdi ya bunun önünü nasıl geçebiliriz abi?
Bu sadece için bu modern zamanların bir şeyidir. Karakteristiğidir. Yani biz içinde yaşadığımız zamanı işte tam da bu senin bahsettiğin olayla tanımlıyoruz. Bu sosyal ağ etkisidir. İşte bu medya mecralarının bu kadar herkesin elinde olmasından kaynaklanan işte bilginin yanlış da olsa böyle müthiş bir dönüşüm ve dolaşım içerisinde olması ortaya böyle bir bilgi kirliliği çıkartıyor. Burada işte medyanın daha evvel işte belli bazı insanların elinde olması, onların ideolojik duruşları ya da işte karar verici mekanizmalara yakınlıkları eskiden bu haberlerin ne kadarının dolaşıma girip girmeyeceği noktasında belirleyiciydi. Şimdi öyle değil. Şimdi insanların her birisi kameraman oldu, her birisi yazar oldu, her birisi efendim gazeteci oldu. Elindeki telefonla durumu böyle tersine çevirebilecek ya da farklı bir böyle kanal açabilecek konuma geldi. Bu cidden işte sosyal hani ağ ekonomisi diyorlar buna, network ekonomisi. Bu içinde yaşadığımız işte malın, hizmetin, işte ekonomik bir takım aktivitelerin olduğu kadar fikirlerin, işte efendim bir takım böyle düşüncelerin, Hatta alışkanlıkların, davranışların da böyle hızıyla, yani normal bir insanla etkileşim içerisinde olursunuz. Onunla aranızda bir şey vardır. İşte hal geçer, davranış geçer. Ama artık öyle değil. Bulaşıcı hastalıklar gibi yani. Bir bulaşıcı hastalık nasıl yayılıyorsa, bu tür davranışlar, sözler, eylemler, resimler, işte görüntüler de o hızla ve o ağın aslında konuşlanma biçimine göre yayılıyor. Sınırlar ortadan kalktı. Bir anda işte Washington'da çıkan bir haberin ertesi gün, işte bizim ertesi gün bile değil, dakikalarla, saniyelerle hemen bizim civarımızda, etrafımızda etki etmesi durumu söz konusu olunca etki alanı ile ilgi alanı karıştı Salih'ciğim. Hani eskiden böyle çok kullanılan bir şeydi o, etki alanı, ilgi alanı. Şimdi etki alanımız nedir? Bizim elimizi dokunduğumuz zaman, hani Peygamber Efendimizin o meşhur emr-i bil maruf nehyenil münkerle ilgili bir hadisi vardır ya, men ra'a münkeren diye başlayan, kim bir kötülük görürse onu önce eliyle düzelsin, buna gücü yetmezse diliyle düzelsin, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu da diyor edaful iman, imanın en zayıfıdır. Yani burada etki alanımız aslında elimizin değdiği, elimizle değiştirebileceğimiz ya da dilimizle söylendiği zaman bir şekilde değişmesine vesile olabileceğimiz bir alandı. Evet. Ve bunu da hep işte daire, halkalar şeklinde tarif ederdik. Derdik işte insanın önce kendisi. Çünkü bazen insanın kendisine de söz geçiremeyebilir insan kendisine,
evet,
de.
Abi.
Sonra en yakın çevresi, arkadaşları, daha sonra işte mahallesi, ili, ilçesi. Böyle bu dalga dalga büyüyen bir etki alanıydı. Şimdi ilgi alanı neydi peki? İlgi alanı da yani işte Moro Müslümanları vardı mesela bir dönem. Ondan sonra ya da işte diyelim Burkina Faso'daki bizim işte gariplerin, fukaranın, duafanın, onların bir efendim haliyle hallenmek meselesi. Yani ilgi alanımız ümmetin her boyutu ya da insanlığın her efendim ferdi bizim aslında kardeşimizdir. İnsana dair her şey bizimle ilgilidir. Biz ona yabancı değiliz diye böyle ona insan ilgi duyabilir. Fakat hangisinin etki alanı, hangisinin ilgi alanı olduğu biraz imkanlarımızla alakalıydı. Şimdi medya, yeni medya Salih'ciğim öyle bir hale getirdi ki bizi, etki alanıyla ilgi alanı karıştı. Karıştı derken böyle ilgi alanımıza girdiğimizi düşündüğümüz, bizim etkimizin olamayacağını düşündüğümüz alanlarda bile, mesela bizim bir tweet paylaşımımız oradaki bir insanın çok böyle farklı bir şekilde, evet, oraya yardım gitmesine vesile olabiliyor. Buradan mesela bir arkadaşımız bana mesaj attı. Dedi ki abi dedi Amerika'da dedi bir hanım abla var dedi. Bu dedi bir Amerikalı Müslümanla evlenmiş. Onun dedi gözleri görmüyormuş, amaymış. Önceleri daha az görüyormuş. Sonra gittikçe gözü kötüleşmiş. Bunun yarattığı psikolojik o çöküntü haliyle efendim hanımına karşı da tavırları ve davranışları değişmeye başlamış. Hasılı kelam böyle maddi bir takım zorluklara da düşmüşler. İşte geçen yine mesaj geldi. 4 gün evvel işte evinden çıkartılmış. Yani şimdi bunu arkadaşımız bana mesajat olarak atarken hani bir ilgi alanı işaret etmiyor. Buna bizim etki alanımızın içerisinde olduğu şuuruyla buna ne yapabiliriz diye bir mesaj atıyor. Evet. Ben de işte bu Hüdayi iklimi kampı vesilesiyle bulunduğumuz zamanlarda zaten daha evvelden tanıştığımız böyle çok sevdiğimiz bir dostumuza bunu bir hani forward ettim, yani bu mesajı ilettim Türkçesiyle. Ve o arkadaşımız hemen oraya bir şekilde yardımcı oldu, telefon etti, hanımının o hanımla görüşmesini sağladı. Sonra kendi çevresinde bununla ilgili bir yardım kampanyası başlatılması gerektiğine dair bir mesaj yazdı. Bir takım yardımları da hemen ulaştırdığını daha sonra bana döndü söyledi. Şimdi diyorum yani buradan Amerika'ya, yine buradan işte efendim Aceh'e, evet, buradan Afrika'ya artık insanlar birer tweetle, birer, evet, face mesajıyla, birer efendim böyle sosyal medya mesajıyla çok rahat ilgi alanlarını etki alanına dönüştürebiliyorlar. Ha bu şu bazen şu tersliği de doğuruyor, onu da görmek lazım. Yani etki alanımız yan tarafta, komşumuz açlığından ölüyor, siz tık yaparak, evet, UNICEF'in bilmem ne evet. şeyine yardımcı oluyorsunuz. Ya yan taraftaki arkadaşın, yan taraftaki kardeşinden haberin yok. Ama öbür tarafta dünyanın bilmem neresindeki insanlara yardımcı oluyorsun. Bu da belki evet. bir tersliği işin ama yani ortaya çıkan tabloyu özetlemeye çalışıyorum. Bu ikisi karıştı birbirine. E ne alakası var şimdi? Şimdi bu terörün ortaya çıkarttığı psikolojik dalga işte bu zeminden aslında besleniyor. Bizim gözümüze, zihnimize o kadar ilginç resimler, düşünceler, sözler ve haberler iletiliyor ki seni oturduğun yerden tırnak içinde terörize ediyor. Yani geriyor. Sen bir şekilde o terörün oluşturmaya çalıştığı efendim o ortamı katlayarak sen kendi efendim dezenformasyona tabi olan zihninle aslında üretiyorsun. Hayatına dair yaşama sevincin, işte etrafa bakışın, evet. olayları değerlendiriş tarzın, şu an bile bizim bunu konuşuyor olmamız, evet. bunun bir şekilde böyle yine mikrofonlarımız vasıtasıyla efendim yine dostlarımıza ulaşıyor olması, gündem olması, tamam konuşalım bunları edelim ama bu mecraların özellikle yeni medya dediğimiz o sosyal medya, işte internet bilişim teknolojileri vasıtasıyla ortaya konan mecraların bu tür çarpan etkisiyle ortaya çıkarttığı negatif etkileri, olumsuz tesirleri de görmek lazım. Buna da bu anlamda dikkatli olursak aslında bizim önümüze dayatılan o tuzağın da evet. şey yapmış oluruz, fark etmiş oluruz.
Bugün mesela İstiklal Caddesi'nde patlama oldu dendi abi. Hemen Twitter'a falan baktım ben direkt zaten haber sitelerinden önce. Çünkü dedim ki muhakkak oradan biri, sosyal medyayı kullanan biri bir tweet atar, bir şey yapar. Hakikaten de öyle oldu yani. Bir şeyler gördük, bir şeylere bakmış olduk, öğrenmiş olduk. Ardından bir saat geçmedi, Nişantaşı'nda bombalı saldırı dediler. Twitter'da yeni trend topik oldu. Yani böyle bir hızla hemen yayılıyor, hemen duyuluyor. Şu da var ama abi sanki... belli odakların bu biraz da herhalde tek elinde.
Salih'cim bunu görmek lazım. Bunu Gezi hadisesinde zaten çok açık ve net bir şekilde fark ettik, gördük. O zaman bazıları hatta uyandı. Twitter gibi mecralar, sosyal medya mecraları aslında güdümlü mecralar. Yani oraları böyle bir takım işte programlar ve yine o teknolojinin kendilerine el verdiği ara yollar vasıtasıyla çok rahat manipüle edebiliyorlar. Oralara yönelik bir takım böyle kitlevi organize hareketler yapabiliyorlar. Bir topiğin yani bir konunun senin ifadene trend topiğin bir anda böyle öne çıkıyor olması aslında hem onu kullananların bizim ne tür bir yönelim içerisinde olduklarına dair bir bize işaret veriyor. Hem de oraları da bu tür topikleri trend yapanların yani Hı-hı. o tür konuları bizim önümüze bak şu anda bu konuşuluyor, şu anda gündem budur diyenlerin de aslında orada farklı hesaplar içerisinde olduklarında bu bizim görmemizi zorunlu kılıyor. Bu anlamda da hatta Gezi hadisesinde döneminde çıkan bir söz vardı. Yani bugün Twitter'da seçim olsa %75'te muhtemelen işte Halk Partisi alır seçimi diyorlardı ki çok doğru yani.
Evet.
Gerçekten çok doğru. Dolayısıyla o mecralar... Bu tür siyasi bir takım hesaplaşmaların ve hasımlaşmaların aslında bir mecrası olarak şu an kullanılıyor ki bence dikkatli olmakta fayda var orada yani. Bazen şöyle düşünüyorum Salih'ciğim. Ne kadar uzak kalırsan bu işlerden o kadar salimsin aslında. İçine ne kadar girdiysen o kadar batmışsın yani.
Peki abi şu da var sanki. Mesela trend topic dedik, bir konunun gündeme gelmesi dedik. Ben o ekranımda o gündemdeki konuları görünce ona tıklıyorum ve o konu hakkında bir yorum yapma isteği hissediyorum artık. Zamanla diyorum ki ben bu konu hakkında söz söylemeliyim. Çünkü herkes bu konu hakkında bir söz söylemiş. Yani sırayla belki de...
İşte o bize bir gündem dayatması oluyor Hı. aslında. Bununla farkında olmak lazım. Yani biz kendi gündemimizi kendimiz mi üreteceğiz? Yoksa ortada üretilmiş suni gündemlerin ki bunların çoğunun suni olduğunu nereden anlıyoruz? Hem ideolojik boyutu var... Hem teknolojik boyutu var hem de endüstriyel boyutu var. İdeolojik boyutu nedir? Bu teknolojileri kullanıp kendi hayat tarzlarını ya da düşüncelerini, düşünce biçimlerini bize dayatmak isteyenler buralarda kendilerine göre bizden çok daha iyi mevziler almışlar. Çok daha iyi konuşlanmışlar. Yani oraları etkin biçimde kullanıyorlar. Bu işin bu teknolojik anlamda bir gündem oluşturması konusu ne demek? Çünkü bu mecralar ne kadar kullanılırsa oraların evet. o kadar ciddi efendim bir yayılımı söz konusudur. Endüstriyel manada da bunun o tür şirketlere ya da onu kullananlara yönelik böyle bir kar getirisi vardır. Dolayısıyla bu çok katmanlı, çok boyutlu bir Hani al gülüm ver gülüm hesabı gibi. Evet. Burada bizim efendim şey yapmamız gereken, sakınmamız gereken nokta aslında kendi gündemimize sahip çıkmamız gerekliliğidir. Yani insanın bu dünyada niye var olduğuna dair o en temel soru, en temel gündemi olmalıdır. Onu besleyecek gündemler bizim aslında hep takip etmemiz ve bir şekilde izine düşmemiz gereken gündemlerdir. Ama siz bugün hakikaten bir Twitter ya da Facebook kullanıcısıysanız onunla ömür geçer mi? Geçer. Gerçekten geçer yani. Şöyle bir bakayım dediğiniz andan itibaren bile eğer böyle çok bilinçli ve hakikaten uyanık bir kullanıcı değilseniz oradaki birçok gündeme kapılıp gitmeniz işten bile değil. Evet. Zamanla insan Salihciğim o gündemlerin içerisinde bir bakar ki 10 gün evvelki Salih değil. 1 sene evvelki Salih değil. O tamamen kendisine ait bir dünya içerisinde seni kendi insanı yapmış. O yüzden tıpkı ne yediğimize, içtiğimize dikkat ettiğimiz gibi buralarda ne okuduğumuza, ne izlediğimize ve neyi takip ettiğimize de dikkat edeceğiz. Evet. Bana takipçini söyle.
Sana kim olur?
Sana varacağın yeri söyleyeyim.
Eyvallah. Bir sözünüz daha vardı abi. Allah sosyal medyanın da Rabbidir diye. Hatta müftülüğe şey oldu. Kayseri müftülüğü de konu oldu. Vaazda konu oldu.
Allah sosyal medyanın da Rabbidir dediğim zaman ben evet. Birileri böyle ya sizin kafanız iyi mi kardeşim diye yine tweet atmışlardı böyle. Bizim kafamız hakikaten iyi yani. Allah'a şükürler olsun.
Hamdolsun abi.
Bizim kafamızı da iyi yapan Allah'ımızdır. Efendim o tür sözleri söyleten de Cenab-ı Hak'tır. İnşallah biz esas gündem olarak onun kulu olmayı, onun yolunda olmayı kendimize trend topik olarak almışız. Allah bizi bu trend topikten ayırmasın.
Amin abi. Abi şimdi bu patlamalardan, terörizmden bahsettik. Bir de hafta içerisinde şöyle bir olay oldu. İspanya'da bir maç vardı. Atletico Madrid'le işte PSV arasında bir maç var. Maç esnasında, maç oynanmadan önce daha doğrusu Hollandalı taraftarlar orada bulunan mülteci kardeşlere, misafir kardeşlere, Roman asıllı kardeşler bunlar ki Türkiye'den geçmişler onlar da. Türkçe falan biliyorlar. Sonra Türkler bulmuşlar onları, sorular falan sormuşlar. Onlara çok çirkin bir şekilde abi, çok aşağılık bir şekilde paralar attılar. Böyle şınav çektiler, mekik çektirdiler. Ya bu konu hakkında söyleyeceğimiz şeyler illaki vardır ama ben şunu sormak istiyorum. Şimdi
bir arada İtalyan taraftarlar bir Emenike miydi o hani muz atmışlardı şeye.
Evet evet evet.
Yani o işte
Eto.
Eto'ya mı?
Eto'ya da.
Siyah bir futbolcuya yani onun aslında çok affedersiniz maymundan evet. Geldiğini ifade için böyle sahaya muz atmışlardı. Böyle aşağılayıcı, ırkçı davranışları Avrupa'dan görmek kendilerini insan haklarının işte medeniyetin özgürlüğün son kalesi olarak gören bu insanların bu tür davranışlar sergilemesi bir kere kendilerinin ne kadar ilginç bir ikiyüzlülük içerisinde evet. Olduklarını göstermesi açısından ilginç. Zaten budur yani Avrupa dediğimiz şey bir tarafından böyle hep takdis ediyoruz kapılarında böyle bizi alsınlar diye kapılarını aşındırıp duruyoruz ama Avrupa düşüncesi gerçekten son tahlilde işte o Nietzsche'nin süper insan yani mükemmel insan modeli bu biraz daha beyaz insandır. Bu mükemmel insan modeli her dinde, her efendim inanışta belki bir şeydir, ufuktur, idealdir. Hakikaten hep bizde insanı kamil, evet. Mesela bizde de böyle bir anlayış var. İnsanın kamil olmaya gayret ederiz. Fakat bunun bir ırkla, bir efendim coğrafyayla, bir efendim soyla, neseple alakası var mıdır? Bize göre yoktur.
Evet.
Her insanda bu Allah'a yaklaşma potansiyeli vardır. Her insan bu anlamda insanı kamil olabilir. Allah ona o imkanı vermiştir. O potansiyeli bahşetmiştir. Ama siz bir coğrafyaya bunu hasreder. Bir efendim nesebe hasreder. Bir insan tipine, evet. insan grubuna bunu hasrederseniz evet. işte tam bu ırkçılıktır, faşizmdir. Ve Avrupa bunu bu şekilde kendi coğrafyasında görüyor olmakla, tarihin sonunun orada bitmiş olduğunu ifade etmekle, ulaşılan şu anki düzeyin aslında tarihin sonu geldiğini söylüyor olmakla aslında bu tür bir söylemi ifade ediyor kendi içinde. Zımnen de olsa bunu böyle ifade ediyor. Dolayısıyla ortadaki aslında bir tiyatrodan ibarettir. Bir bunların kendi içlerindeki efendim o ikiyüzlülüklerini ifşa ettiğiniz takdirde de sizden daha kötüsü yoktur. Bu da çok ilginç bir efendim durumdur. O anlamda da Avrupa kökleri itibariyle ırkçıdır. Üstün insan nazariyesine inanır. Ama üstün insanın kendisinde ve kendisinden olduğuna iman etmiştir. Özellikle o Alman idealizmi ve romantizmiyle ortaya çıkan, 1700'lü Göte ile başlayan o, 1700'lü yıllardan itibaren başlayan o süreçte ortaya çıkan o Hegel'ler, Kant'lar, Schopenhauer'lar, Nietzsche'ler, ondan sonra Marx'lar gibi böyle baktığınız zaman yani Alman düşüncesi neymiş evet. Kardeşim? Hep bunlardan çıkmış bu işler dediğiniz şeylerin sonu neyle bitmiştir biliyor musun Salih'ciğim? Hitler bir sonuçtur. Bu kadar işte efendim hala bizim ya buraları okumak lazım, bunları anlamak lazım diye böyle kafa patlatan bir kesimimizin o düşünce ürünlerinin nihai sonucu Hitler'dir. Hitler Nietzsche'nin süper insan modelinin aslında pratiğini uygulamıştır. Ve ortaya çıkan da biliyorsun işte bir vahşettir,
evet.
Soykırımdır ve insanlığın görebildiği en utanç verici hadiselerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu son yüzyılda iki tane büyük dünya savaşı, sadece Birinci Dünya Savaşı'nda 8 milyon insan ölmüş. Düşünebiliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda çok daha büyük. Bunların hepsi işte o Avrupa'nın kendi içindeki hesaplaşmasıdır. Ve bu da dönüp efendim insanlığa fatura olarak kesilmiştir. Bu anlamda da Avrupa'nın bize verebileceğini iyi hesap etmek lazım. Ne alıp ne alabileceğimiz noktasında kendi hesabımızı iyi yapmamız gerekiyor. Bu son mesela göçmen pazarlıklarında hep dönüp bizim kendi müstariplerimiz, yani batıdan daha çok batılılaşmış aydınlarımız, sözde aydınlarımız yani dönüp yine bizi suçladılar. İşte mülteci pazarlığı yapıyorlar. Bir tane işlerindeki ebleh utanmadan, sıkılmadan gitti. Bizi tabiri caizse onlara şikayet edip Avrupa'nın ulaştığı değerler açısından bunlara verdiğiniz taviz. Bunlar dediği de kim biliyor musun? Kendi ülkesinin başbakanı, kendi ülkesinin yetkilileri. Bunlara verdiğiniz taviz sizin Avrupalı değerlerinizle örtüşmüyor diye adamların gazetesine yazı yazma alçaklığını gösterdi yani. Bu kadar bunlar efendim batılılaşmış, batının efendim paryaları haline gelmiş
kendisini insanlardır.
Evet yani o açıdan da hakikaten nerede durduğumuzu, kimle beraber olduğumuzu ve neyi aslında kovalamamız gerektiğini iyi anlayalım, iyi bilelim. Diğer türlü hakikaten insan böyle bir ne olduğu noktasında da bir kimlik krizine düşebilir ki bugün bizim aydınımızın aslında içinde bulunduğu kriz de budur.
Evet. Bir terörizm var sanki abi ya. Gerçekten fikri anlamda bir terörizm uyguluyor Batı sürekli. Zaten belki destekliyor bazı şeyleri.
Zaten o en büyük teröristlik bu Salih'ciğim. Şu an hakikaten ve ortaya çıkan İslam dünyasındaki belki hani istenmeyen görüntüler de aslında buna yönelik bir şeydir. Semptomdur. Yani ortada senin konuşmanı, kendin olmanı bir şekilde insani olarak yaşamanı engelleyen bir baskıcı rejim var. Ondan sonra dönüp burada niye bu aykırılık çıktı ortaya? Niye burada efendim bu görüntüler gözüküyor diye? Yani bir ortada bir ayıp varsa bu ayıp öncelikle dünyayı bu hale getirenlerin ayıbıdır. Dünyanın efendileri son 150 senedir Batı'ysa eğer bu ayıp onların ayıbıdır. Yani biz dönüp kendimizi hep böyle kendimize vurmayı bir alışkanlık haline getirmişiz. Evet. Batı bizi dövmüş, bir de biz dönüp kendi kendimize kendimizi dövüyoruz. Yani orada işte bir muhasebe muhakkak gerekiyor. Yani ne oldu da biz ne eksik yaptık da bunları Allah bizim başımıza illet olarak verdi. Bunu düşünelim edelim ama yani hırsızın da hiç suçu yok mu yani onu da bir görelim.
Evet. Evet abi şimdi gündemde böyle hadiseler var maalesef üzücü hadiseler var. Bir de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yine yıl
dönümünde. Tamam ya Çanakkale'yi konuşalım kardeşim ya. Çanakkale nedir biliyor musun Salih'ciğim?
Onu sona sakladım gündem olarak ki dedim belki hani tüm bu terörizme falan da bir cevap olur. Çünkü bir yansıması sonuçta değil mi abi? Yani şimdi Güneydoğu'da yaşadığımız hadiseler. Geçen siz mi söylemiştiniz tam çıkaramadım ama. Hani Güneydoğu şu an bizim Çanakkale'miz diyordu. Yani gerçekten. Çünkü eğer orada bir mücadele varsa biz de bu mücadelenin parçasıysak biz hep beraberiz abi.
Yani Çanakkale'deki yaşananı iyi tahlil etmek hele bugünlerde onu iyi anlamak aslında bugün ne yaşadığımızı da anlamak noktasında önemli bir efendim ders olacaktır Salih'cim. Çanakkale'de biz neye karşıydık, niye karşıydık? Çanakkale'de bizi efendim geçmek isteyenler, o işte bugün kapılarında böyle yattığımız o batının o devletleri neden bizi Çanakkale'de hezimete uğratmak istiyorlardı? Ve orada Mehmetçik niye o direnişi yaptı? Neden efendim öyle bir mücadele sergilendi? Bunu anlamadan bizim şu topraklarda niye bulunduğumuzu, neye rağmen bulunduğumuzu ve nereye doğru yürüyeceğimizi, neye doğru efendim kendimizi adayacağımızı da bu anlamda bilememek demektir. Çanakkale'yi anlamak kendimizi anlamaktır. Çanakkale'yi anlamamak kendimizi inkar etmektir. Ben Çanakkale ile ilgili böyle hep burnumun direği sızlar yani. Çanakkale dendiği zaman oradaki o şehitlerin, oradaki o vatan evladının, o efendim işte Abdülhamid'in bir ömür boyu vatanı, devleti savaşa sokmayarak, modern eğitim kurumları açarak yetiştirdiği nesillerin böyle efendim ekin gibi biçilişini orada böyle hatırladıkça, yani şuna mesela ben kani olmuşumdur. Allah bir devlet hakkında, bir toplum hakkında bir kararı var. Osmanlı batacak.
Evet.
Onu hiçbir tedbir, hiçbir efendim önlem, hiçbir onunla ilgili plan işe yaramıyor. Allah'ın takdiri bir şekilde o insanlar gibi ölüyor. Onlar doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Devletler de doğuyor, yaşıyor. Bir müddet payidar oluyor. Daha sonra tarihin sahnesinden çekiliyor. Osmanlı için de bu mukaddermiş demek ki. Tarihin sahnesinden çekilecek. Ama öyle muhteşem bir çekiliş olmuş ki bu. Yani Osmanlı neredeyse hiçbir cephede yenilmemiş. Biz Almanlarla beraber girdiğimiz için yenik sayılmışız. Yani onların aslında bu anlamda bu da mesela çok ilginç bir ibretlik bir şeydir. Bugün geldiğimiz noktada 100 sene sonra yine baktığın zaman Avrupa'da Almanya var yanımızda. Almanya bizim mültecilerle ilgili evet. taleplerimizi en çok ciddi alan ve bunu Avrupa Birliği'ne bir şekilde kabul ettirmeye çalışan müttefiğimiz gibi gözüküyor. Çanakkale'yi gidip görmek noktasında, gezmek noktasında son dönemde iyi bir bilinç var. Oralara güzel ziyaretler yapılıyor. Oralarda imar edildi nispeten. Çok güzel faaliyetler de yapıldı. Devlet düzeyinde ciddi katılımlar da oluyor. Ve o anlam hakikaten her fırsatta ifade ediliyor. Fakat şunu görmek lazım. Dün bizim Çanakkale'den geçmek için, dolayısıyla bizi mağlup etmek için o gün başarısız olanlar bugün medyalarıyla, zihniyetleriyle, düşünce biçimleriyle hakikaten o Çanakkale'de erişemediklerine çoktan erişmiş gözüküyorlar. Bu anlamda Çanakkale ruhunu anlamak aslında bizim bugün düştüğümüz o esaretin evet. ya da geçirdiğimiz Çanakkale'nin farkına da varmak demek. Dün o dedem niye oradaki efendim küffarı geçirmek istemiyordu? İstanbul 2 sene sonra bunların ellerini kollarını sallayarak girdiği bir yer oldu.
Evet.
Öyle baktığınız zaman
evet.
aslında.
Evet.
Ama o günkü mücadele hakikaten bir şeref, istiklal, hayatiyet mücadelesiydi. O mücadele her fırsatta ve her zaman aslında devam ediyor, veriliyor. Çanakkale bir cephedir ama o cephe bütün satı vatandır bugün. Güneydoğusuyla, doğusuyla, batısıyla, özellikle bu küreselleşme denen o istila karşısında bizim dönüp Akif'in o şiirini tekrar tekrar okumamız lazım. Çünkü her taraftan uzuvlar boşanıyordu dün belki Çanakkale'de. Bugün uzuvlarımız farklı şekillerde işte kirlenerek, kirletilerek, bir şekilde bizden çalınarak, evladımız bizden çalınarak o Çanakkale'deki istila bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda da ben Çanakkale'nin aslında bitmediğini, bitmemiş bir savaş olduğunu, hesabı görülmemiş bir cephe olduğunu ve hala açık olduğunu düşünüyorum.
Şu an bu yaşananlar da o zaman bizden böyle bir hesap sorma, bize karşı yani bir müdafaa mı abi o zaman?
Hep böyledir Salih'cim. Yani siz Burnunuzda efendim kemendinizle ya da işte boynunuzda kemendinizle bir şekilde böyle ayağınızı başınızı kaldırmadan oturduğunuz munis bir şekilde oturduğunuz müddetçe efendim size oranızdan buranızdan yapılan saldırılara hiç böyle başınızı kaldırıp cevap veremeyecek bir durumda olduğunuz, uyuşmuş bir halde oturduğunuz müddetçe bir sıkıntı yoktur. Ama ne zaman ki ayağa kalktınız, ne zaman ki hesap sormaya başladınız, ne zaman ki bu böyle gidemez dediniz, işte o zamandan itibaren siz o Çanakkale ruhunu diriltme noktasına adım atmışsınız demektir ki o zaman dünyayı karşınıza bekleyin işte. Bir de şöyle bir retorik var son dönemde. İşte kardeşim dün yurtta sulh, cihanda sulhtü. İşte efendim bak bu son dönemde böyle bir şey çıktı. Oraya burnumuzu soktuk. Buraya burnumuzu soktuk. Bir cihangirlik sevdası, bir efendim yeni Osmanlıcılık. Ya bu insanlar, bunu söyleyen insanlar ya tarih bilmiyorlar veyahut da efendim bir gaflet ve aymazlık içerisindeler. Biz hiçbir zaman rahat olmadık ki yani. Bir Asala dönemi mesela var yani. Hı hı. Bir Ermeni terörü. Hep olmuş bu. Yani bu dün PKK var. Ya bugün PKK terörü var. Dün Asala terörü vardı. Ondan evvel başka şeyler vardı. Ondan evvel başka şeyler vardı. Yani bu milletin her zaman bir efendim hesap unsuru olarak böyle aman bunlar başını kaldırmasın, aman bunlar ayağa kalkmasın şeklinde hep etrafı bir şekilde enterne edilerek tutulmuş. Bize hep birileri muhakkak bunun ayağa kalkacağı zaman olabilir, aman aman kaldırmayalım şeklinde. Yani sadece içinde bulunduğumuz coğrafya bile bizim üzerimizdeki hesap yapanların hesabını sürekli güncel tutmaları gerektiğini gösteren bir yerdir. Sadece için burası öyle kolay bir coğrafya değildir. Burada hele böyle bir coğrafyada, bak Orta Doğu coğrafyasının halini görüyorsun.
Evet, evet.
Böyle bir coğrafyada istikrarlı bir devletle, istikrarlı bir milletle, böyle devlet millet kaynaşmasıyla devam edebilmek öyle herkesin harcı değildir. Ve bu hakikaten bizim belki 1000 yıllık, 1500 yıllık tecrübemizin sonucu ortaya çıkan bir acı tecrübedir.
Evet.
Buradan şehit eksik olmayacak, buradan gazi eksik olmayacak, buradan şiddet, kan, gözyaşı eksik olmayacak. Ve bu artarak belki devam edecek. Bu noktada da belki şey yapmak lazım. Yani ne zaman bitecek diye, ne zaman huzur arayacağız biz biliyor musun? Eğer huzur istiyorsan hazır olacaksın cenge. Eğer sulhü salah istersen hazır ol cenge demiş Ziya Paşa. Ne demek bu? Eğer biz barış olsun, düzgün yaşayalım, düzgün hep birilerinin bize musallat olacağını bilip ona göre müteyakkız olmamız lazım. Bir şey daha var. Bu son olaylar, özellikle terörize edilmeye çalışılan o psikolojik ortam, bizi efendim bir böyle dehşet sarmalı içerisinde huzurumuzu elimizden almaya çalışan insanlar aslında bir tarafından bize iyilik de yapıyorlar. Çünkü konforun pençesi kadar insanı kahreden bir pençe yoktur.
Evet.
Konfor kadar, rahatlık kadar, efendim ten severlik ve rahatına düşkünlük kadar insanı kanser olarak bitiren bir şey yoktur. Bu işte bu haleti ruhiye belki ayağa kalkıp ben niye buradayım, bana niye geliyorlar, benim üzerime niye geliyorlar, ben ne yapmalıyım ki bu saldırılara karşı dik durup efendim kendi istediğim şekilde bir hayatı devam ettirebilirim diye düşünen insanlar bu noktada işte önlem alma ihtiyacı hissedecekler. Bu belki de önümüzdeki dönemlerde girişeceğimiz, talip olacağımız çok daha büyük oluşların belki habercisidir.
Evet.
O noktada da ben hep bizim genç kardeşlerimize dedim ki haritadan yer beğenin. Haritadan yer beğenin.
Sürüyorum sizi.
Açacak herkes dünya haritasını, diyecek ki ben buraya gitmek ve burada hizmet etmek istiyorum diyecek. O günler de gelecek inşallah. Bu bir kehanet değildir. Bu efendim bir böyle birbirimizi işte hamasi olarak gaza getirmek de değildir. Allah bize o günleri gösterecek. Açacağız haritayı, diyeceğiz ki ya bak buradayız işte. İşte buradayız biz. Şuradayız biz. Ben buraya gitmek istiyorum. Ben şuraya gitmek istiyorum. Olacak o. Ama sen bunu söyleyebilecek kıvamda olacak mısın? Mesele budur işte. Bu coğrafya buna taliptir. Bu coğrafyadaki insanlar da buna taliptir. Ama bu taliplik gerçekten bir oluşu gerektirir. Bir ayağa kalkışı gerektirir. Bir kendine ait değerler silsilesiyle var olmayı gerektirir. En önemlisi kendine inanmayı gerektirir.
Evet.
Diğer türlü İhsan Fazlıoğlu Hoca'nın attığı bir tweet var. Beni çok böyle etkiledi. Diğer türlü bizi bu cehaletle bu coğrafyada barındırmayacaklar Salih'ciğim. Durum bu kadar vahimdir yani. Biz kendimiz olmazsak, biz özümüze dönmezsek, biz şanımız, şerefimiz olan kitabımızla tekrar olması gerektiği gibi bir ilişki kurmazsak bizi bu coğrafyada barındırmayacaklar. Bunu da görmek lazım.
Evet. İnşallah diyoruz abi o zaman. Bu bilince, şuura ulaşmak inşallah nasip olur bizlere. Evet.
Şunu çok mükedder gördüm.
Ya evet, ben de böyle derin bir düşünceye daldım. Siz böyle konuşunca dedim ki hemen buradan çıkınca inşallah geri bıraktığım dil eğitimine devam edeceğim. Sure ezberlerimi güncelleyeceğim.
Ezberleme kardeşim sadece. Evet. Bak, okumak bir şeydir, güzel, olması gerekiyor. Ezber, tamam, bir şeydir, olması gerekiyor. Ama bizim esas anlamak ve idrak etmekle ilgili bir sorunumuz var. Bak, anlamak ve idrak etmekle ilgili bir sorunumuz var. Bu noktada da dönüp kendi içimizde muhasebesini yapacağımız çok ciddi meseleler var. Yani şu son dönemi ben özellikle Osmanlı Devleti, Osmanlı döneminden beri böyle dilimize böyle yerleşmiş güzel bir ifade var. Dini devlet diye. Dini devlet. Biz dini devletin yan yana geldiği bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Ve bu çok büyük bir bahtiyarlıktır. Ama büyük de bir sorumluluktur, mesuliyettir. Bugün gençlik merkezlerinde çocukları sabah namazlarına götüren gençlik merkezi liderleri var. Bunu bir bakanlık, bir proje olarak ortaya koyuyor. Bu ne kadar güzel bir şeydir. Bir tarafından baktığınız zaman böyle bir zemin açılmış olabildiğince, atı olan koştursun. Yani varsa imkanın seferber et. Hakikaten o kadar güzel imkanlar açılmış. Müthiş bir efendim hizmet seferberliği mümkün. Fakat biz dönüp de hala bazı şeyleri talep etmek noktasında,
evet,
böyle kendi kendimizle işte cedel halindeysek orada bir durup düşünmek lazım yani. Yani bugün konuşmaktan daha ziyade avurtları doldurup salonlarda efendim bir takım böyle hamasi nutuklar atmak yerine, köpürtmek yerine daha doğru tabirle, dip dalga oluşturacak temelli esaslı işlere girişmek gerekiyor. Devrim kelimesi bize çok yakışmaz, fakat bir kültür devrimi gerekiyor. Bir sanat hareketi gerekiyor. Buraları efendim bir şekilde temelli olarak ihya edecek, inşa edecek neslimizi bu anlamda düşüncesiyle, fikriyle bilgiyi temellük etmesi değil sadece, tesavvuf etmesi, onunla efendim özdeşleşmesi ve onunla işte efendim dışa yönelik bir varoluş mücadelesi vermesi noktasında bir seferberlik gerekiyor. Bu noktalarda maalesef biz ezberimizin sonuna dayanmış durumdayız Salih'ciğim. Hakikaten ezberimizin sonuna dayandık. Bugün İslami camia diye nitelendirdiğimiz, evet, kim varsa artık iddiası kalmamış bir kitle konumunu maalesef böyle bir görüntü veriyor yani.
Evet.
O yüzden de yani salon toplantılarında böyle ne anlama geldiğini bilemediğimiz, hangi zemine oturduğunu bilemediğimiz çağrılar yapılıyor. Ve o çağrılarla da böyle bir hani tekrar diriliş ortaya çıkartacağımız falan filan düşünülüyor. Bu noktalarda derin dip dalgalar oluşturup, bak biz Hasan Ali Yücel'le ilgili bir yazı yayınladık. Evet. Genç dergisinde, vay efendim bu adamı niye böyle tanıtıyorsunuz diye orada burada konuşmalar oldu. Hasan Ali Yücel'in 40'lı yıllarda başlattığı o köy enstitüleri hareketi bir tarafından, bir tarafından da efendim o tercüme hareketi bugün bizi böyle hazan yaprağı gibi sallamaktadır hala. Kaç nesli adam o şekilde efendim bir kendi inandığı idealler doğrultusunda şekillendirmiş, biçimlendirmiş ve ortaya efendim bugün işte artık kessen de budasan da böyle sürgün veren bir efendim ağaca dönüşmüş. Bu tür temelli hakikaten bin yıl sonrasını hesap edecek çalışmalara ihtiyacımız var. Ve tekrar ediyorum o cümlemi, köpükle uğraşmak yerine köpürtmek yerine dip dalga oluşturacak efendim temelli hareketlere ihtiyacımız var. Bunun yolu nereden geçer biliyor musun? Bunun yolu sistematik bilgiden geçer. Cehd isteyen ilmi faaliyetten geçer. Üniversiteden geçer. Dini ilimleri sadece kendi alanında değil, bütün o dünyevi efendim hayatın her alanıyla ilişkilendirecek çok disiplinli bakıştan geçer. Yani bunları da bir başka toplantıda programımızda konuşalım inşallah.
İnşallah.
Bu nokta çünkü çok önemli. Hani böyle bir biz de eleştirdiğimiz insanlar gibi hamasi söylemin içinde kalmayalım. Ne tür bir ihtiyacımız olduğunu da kendi düşünce kratımız kadar kendi efendim zaviyemizden ifade etmeye, dillendirmeye çalışalım ki ona göre genç kardeşlerimiz de vaziyet alsınlar ve neye talip olmaları gerektiğini iyi fark etsinler.
Evet. Programımızın sonuna geliyoruz abi yavaş yavaş. Bugün önemli konuları konuştuk sizle. Allah razı olsun. Güzel nasihatlerde bulundunuz bize. İnşallah bunları...
Estağfurullah. Nasihat bizim şeyimiz değil. Eyvallah. Haddimiz değil. Biz musahabeyi arz ederiz Salihciğim. Sizin de o noktada daha böyle bir mesela aralara girip daha farklı sorular sormanızı da bekleriz doğrusu. Musahabe sohbettir biliyorsunuz. Yani eyvallah. Karşılıklı. Yani buradakinin söyledikleri birazcık sizin sorgunuzla veya benim sorgum sizin söylediklerinizle aslında bir hani sinerji oluşturup oradan belki dinleyicilerimizin hem zihin dünyasını hem kalp dünyasını akmalı diye düşünüyorum.
Ben sizden hiç gerçekten bir nasihat şeyi görmedim abi. Hani az önce de hani kullandım ki onu. Dedim Lütfü abi nasıl acaba bana bir cevap verecek?
Top attın yani pas attın.
Evet pas attım.
Gol oldu mu?
Yok gol olmadı abi.
Bu da mı gol değil?
Bu da gol değil. Hem 1-1 oldu siz hemen 2-1 yaptınız. Allah razı olsun abi. Programın sonuna geldik abi. Böylelikle bu hafta. Eklemek istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurunuz.
Hem 18 Mart'tı hem Akif'ti. Ben buradan bütün dinleyicilerimize, bütün muhterem dinleyicilerimize Akif'in Çanakkale şiirini böyle tekrar hem Çanakkale'yi yad etmek hem de Akif'i yad etmek açısından böyle bir alıp okumalarını, okuyup da anlayamadıkları kelimelerin altını çizmelerini, onlara kamustan, sözlükten bakmalarını ve o kelimelerin bizim öz kelimelerimiz olduğu idrakiyle ben bu kelimelerin çocuğu değilsem kimin çocuğuyum diye düşünmelerini özellikle kendilerine tavsiye ederim. Bu bir belki acı bir şeydir ama evet. Biz Akif'i anlamıyoruz. Hani demiş ya Ahmet Haşim, melali anlamayan nesle aşina değiliz. Ben de şunu onu şöyle bir haşiye yapayım ona. Nazire gibi olsun. Biz Akif'i anlamayan nesle aşina değiliz. Yani Akif bizim hakikaten İstiklal Marşı'mızı yazan, İstiklal Marşı'mızın o içerdiği o büyük manayı böyle tecessüm etmiş, taazzub etmiş şahsiyetiyle, kişiliğiyle hakikaten ve derdiyle en önemlisi.
Evet.
Bugün safahatı aç, oku Salihciğim. Sanki dersin ki hiçbir şey değişmemiş. Hele o İslam dünyası ile ilgili tasvirler böyle capcanlı, dipdiri duruyor. Sanki 100 sene önce değil de bugün yazılmış gibi. Ama şu bir gerçek ki 100 sene önce yazıldığında onları herkes çok rahat ve güzel bir şekilde anlayabiliyordu. Bugün hadi oku bakalım dendiği zaman ne diyor burada bunlar diye. Bırak onu sen.
Şaşırıyorum.
İstiklal Marşı'mızla ilgili bir ara Süleymanlar böyle bir sokak röportajı yapmışlardı. Belki sen de hatırlarsın. Çıkıp mesela İzmihlal nedir?
Evet.
İşte diyelim İstiklal nedir? Yani İstiklal Marşı'mızda geçen kelimeleri böyle sormuşlardı gençlere. Çok dramatik, çok böyle hakikaten acı sonuçlarla karşılaşmışlardı ki bugün biz kendimiz Akif'imizi anlayamıyorsak Çanakkale'yi anlayamayız. Çanakkale'yi anlayamıyorsak kendi ruh kökümüze yabancıyız demektir. Kendi ruh kökümüze yabancıysak o zaman kimin çocuğuyuz?
Eyvallah abi, teşekkür ediyoruz. Bu hafta Genç Zaman'ın sonuna gelmiş olduk. Erkam Radyo'da Genç Zaman'ın programını dinlediniz kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Lütfü Arslan abimizle terör olaylarının oluşturduğu etkiden bahsettik. Onları konuştuk ve Çanakkale'den 18 Mart'tan Çanakkale şiirinden bahsettik. Çanakkale şehitlerine şiirini Mehmet Akif Ersoy'un okumamızı önerdi Lütfü abi. İnşallah onları da okuyarak, belki de ezberleyerek. Lütfü abi orada ezberden de bahsetti en başında ama oraya da atıf yapmış olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.